Halit Emre Arslan'la Bilinsin İstedim başlıyor. Podcast dinleden herkese merhaba. Halit Emre Arslan'la programımıza devam ediyoruz. Elimiz, yüzümüz, çizgilerimiz bugünümüzü, yarınımızı anlatır mı? Anlatıyorsa nasıl teşhis ederiz, nasıl tedavi ederiz ve yönetiriz? Tekrar hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bir önceki programımızda, çünkü bir önceki programımızdan sonra hemen bu programın dinleyeceklerinden çok eminim dinleyicilerimizin. O yüzden de hemen iki programı birbirine bağladım. Kurum ve kuruluşların el yüz çizgileri nasıl tanımlanır? Bugünleri nasıl teşhis edilir? Bu teşhisten sonra, yani tespitten sonra tedavileri ve önerileri nasıl olur'u istersen konuşalım. Biraz yani kişiselden, biraz daha kurumlara doğru döndürebilir miyiz bu işi?
Aynen öyle, döndürebiliriz. Netice itibariyle kurumlar bireylerin parçası ve o parçaların bütünü oluşturmasıyla oluyor. Yani cüz ve kül mantığı, küçük parçalar bütünü oluşturuyor. Tıpkı organların aslında hücrelerden dokuların oluşması gibi. O yüzden bir kurumun hedef noktasına giderken birlikte ilerlediği insanları direkt yok etmek veya işte onları feshetmek yerine, ki uç noktada fesheder tabii, ama onların tam performanslarını sergileyebilmeleri için kullanabilecekleri bir donedir fizyonomi.
Peki o zaman somut örneklerden çıkalım. Ben bir yiyecek içecek markasıyım. Fast food markasıyım.
Tamam.
Türkiye'de bir üreticiyle yani anlaşacağım. Benim attığım hamburgerlerimi bu şirket yapacak. Ben senden nasıl yardım alabiliyorum?
Benden nasıl yardım alabiliyorsun? Fizyonomiden nasıl yardım alabiliyoruz? Bizim şimdi ortak bir iş yapacağız. Mesela bunu daha önce yaşadığımı anlatayım. Bir emlak sektöründe iş yapacaklardı. Arkadaşım dedi ki bizle gel. İş yapıp yapmamayla ilgili çok şüpheliyiz. Bu insanlarla anlaşıp anlaşmakla ilgili. Yani senin daha demin anlattığın gibi kağıt üzerinde her şey okey.
Evet.
Ama içimize sinmeyen bazı şeyler var.
Ama bunu söyleyemiyoruz. Bir tanımlayamıyoruz.
Evet, ismini koyamıyoruz dedi. Ve ismini koyamadığımız bu şeyi dedi göz ardı etmek istemiyoruz.
Çok akıllıca.
Evet. Gel bir birlikte şu görüşmeye katıl. Gittik ve kısacası en nihayetini anlatıyorum. Anlaşamadıkları nokta aslında karşı tarafın samimi olmadığını sezmişler. Ama ve lakin
matematikte, kitapta da her şey aslında dört dörtlük.
Aynen öyle. Samimi olmadıklarını sezmişler. Bunu nasıl anladım? İlk başta karşı tarafın vereceğini vaat ettiği şeyleri verecek yapıda olmadığını görerek. Yani bu yüz yapısı, o işi neticelendirecek adam, sorumluluğun üzerinde olduğu adam, bu yüz yapısı işte dikdörtgen yüze sahipti. Bu adam almadan vermez. Ama söylediği şey almadan önce vereceğini söylüyor. Bir, bunu yazdım. İkincisi, adamın konuşurken ve vaat ettiği şeyleri, ki daha önceden söyledim, tekrar onu konuştur. Vaat etti, daha önce sana bunları söyledi. Tekrar onları söylettir. Ve söylerken işte kişinin gözünü kaşıması, kişinin masanın üzerinde parmaklarının bir piyano çalar gibi şu şekilde oynaması gibi birçok hareket beden dilinde aslında şöyle, o kadar muhteşem bir makine ki bu. Bu beden senin ona rağmen yalan söylemeni istemiyor.
Wow, süper tespit.
Evet. Haldun, evet, sen süper. Cumartesi günü neredeydin? Evdeydin.
Çok kötü bir şey bu.
Evet.
Kiskisiz senin gibi bir arkadaşım olmaması. Evet.
Evdeydim dedin. Ama tüm organizman, tüm hücrelerin, tüm atomların evde değildi. Onlar buradaydı.
Yani onların da dili var aslında.
Dili var. Evet. Ve ha, sen korkutucu. Sana rağmen onlar şey oluyor, Haldun yalan söylemiyor diyor. Bir şekilde onu içerti ve kaşınma olur mesela. İster istemez şöyle burnuna dokunurlar. Bir şey olur. Mesela burun murun artık herkesin bildiği şeyler, ama ister istemez bedende ekstra bir semptom kayması olur. Çünkü bunu asla kabullenmiyor beden. Zaten yalanın büyük cürüm olmasının nedeni bu. 1 milyar atom bir hücrede var. 100 trilyon 200 trilyon hücren var. Organların, dokuların diyor ki biz orada değildik, yalan. Yani neden varlığı inkardır yalan? Yani sen buradaydın benliğinle, şuurunla. Sen burada olduğunu inkar ediyorsun.
Çok profesyonel yalan söyleyenler o zaman şeytana çok yakın tipler bir. Yani hakikaten çok enteresan bir yere doğru gidiyor.
Evet.
Yani kitap üzerinde her şey dört dörtlük ama bir türlü için almıyor.
Evet.
Vücudun ve yaratılışın gereği, yani insanın yaratılışı gereği yalan söylemeni reddediyor ve diyor ki ilahi adalette, bak ben sana bu tür doneler veriyorum. Adam yalan söylüyor olabilir. Ama bak bu donelere bakarak yaratığın yolda yürürken yaptığı yanlışları analiz edebilirsin diyor.
Aynen öyle.
Acayip bir şey bu.
Aynen öyle. Aynen. Yani mesela kontrol edilebilir noktaları vardır. Örnek veriyorum, işte yalanın sendeki tezahürlerini keşfedebilirsin ve müthiş bir yalan söylüyor olabilirsin. Ama velakin yine sen el çizgilerindeki, yüzündeki yalancılık damgasını silemezsin. Silemezsin. Kaşlarında mesela karaciğerinle ilgili problem, öfkeyle ilgili problemin var. Kontrol dışısın. Silemezsin. Bu orada gözükecek.
Karaciğeri anlamlandırabiliyorum ben. Yani diyorum ki
bedenine
bağlı. Karaciğer bedene bağlı. Evet. Yani bu adam ya çok alkol alıyor ya neyse. Ve karaciğeriyle ilgili sorun var. Bu da işte yüzünde, elinde kırmızılık olarak tezahür ediyor. Bunu anlıyorum.
Ama
herhangi bir politikacının bu kadar profesyonel yalan söyleyebiliyor olması beni çok endişelendiriyor. Ve bu kadar iyi yalan söyleyebilen insanlara karşı halkı ya bizi bilgilendirmek de aslında bir halka ve hakka hizmet gibi bir şey haline geldi. Evet. Konuşamaz. Buraya doğru gidiyor artık.
Gerçekten öyle. Yani çok bu bakış açısından çok mantıklı. Yani neticede itibariyle istediği kadar saklasın mutlaka bir yerde açık verecek. En iyi yalancı bile bir yerde açık verecek. Yeter ki sen dilin.
Peki. Bunun da o zaman bir kitabı var aslında. Yani var, bunun hatta rules'ları, bunun kuralları, tabii, kanunları.
Hatta bu yeni etkili iletişim eğitimi düzenliyoruz şu anda. Orada yaklaşık 56 farklı makalede beden dilinin yalanı gösteren, endişeyi gösteren, kaygıyı gösteren halleri var. Akademik olarak 2007'den 2019'a kadar farklı makalelerde bunlar geçiyor. Onların kaynaklarını paylaşacağım.
Peki, bir takım title'lar üredi yeni yeni. Politik iletişim danışmanlığı gibi. Yani ben böyle bir meslek bilmiyordum, yeni görmeye başladım. Bu da o zaman profesyonel yalan söylemeyi.
Gerçekten onu çağrıştırıyor.
Söylenenleri yani. şu an onu hissettim. Evet. Hissettirmeden nasıl yalan söylenir? Vaatleri verirken karşı tarafın sana inanması için yapman gerekenler. O zaman bu bir ilim. Evet. Mi bilim mi?
İkisi de.
İkisi de.
Bence ikisi de. Yani ki bencesi yok. Makaleler açık. Hala alıntı yapıyorlar 2007'den bu yana. Ben birçok makale indirdim. Sadece beden diliyle alakalı.
Ben bu ilim ve bilimden destek alarak çok iyi bir siyasetçi demeyeceğim. Politikacı olabilir mi o zaman?
Evet.
Ya da bir politikacının, siyasetçi demiyorum, politikacının bütün açıklarını bu bilimi ve ilimi kullanarak rapor edebilirim halka.
Edebilirsiniz veya bir anlaşma imzalarken karşı tarafla alakalı bazı doneleri, zaafları keşfedip kullanabilirsiniz. Yani bu size kalmış. Siz hani diyor ya, arı su içer bal akıtır, yılan su içer zehir akıtır. İkisi de aynı şeyi içiyor. Bu bilgi ortada. Bunu nasıl kullanacaksın? İşte demiş ya, politik bilmem ne iletişim. Yani nasıl karşı tarafı kandırırım da olabilir. Veya senin dediğin gibi nasıl karşı tarafı uyandırırım? Nasıl zarar görmesine mani olurum? Bakın aynı bilgi. Burada artık kişinin kendi karakter kişiliği, yılan mısın, arı mısın? Bal mı üreteceksin, şifa vereceksin, zehir mi üretecek, zarar vereceksin? İş buraya kalıyor ama kullanım olarak çok kullanışlı bir alet. Yani şey gibi, İsveç çakısı
çok
gibi.
Çok acayip ilgimi çekti şimdi, evet, bak bu iş.
Evet, İsveç çakısı gibi lehine kullanabilirsin, tehlikelerden uzak tutabilirsin veya tehlikeli olabilirsin.
Bedeninin dilini çözdüğünde, beden dilini çözdüğünde ya da bu ilmi, bilmi biraz okuduğunda daha az kandırılabilir, daha az yalana maruz kalabilir. Maruz kalacaksın mutlaka ama kesinlikle önlemini alabilir hale geliyor. Peki şirketler bunu nasıl yapıyor? Yani ben şahıs olarak anladım. Bunu bir şekilde öğrenebilirim. Peki şirketler bunu böyle bir danışmanlık alıyorlar mı? Böyle bir alışkanlık var mı?
Şimdi bildiğim var. Bu netice itibariyle yüzlerce şirketten bahsediyoruz. Mutlaka var. Hatta beslenme olarak tüm kantinini, tüm yemeğini işçilerine veren fabrikaların veya kurumların inanılmaz beslenme düzenine dikkat ettiğini, tüm mutfağını diyetisyene teslim ettiğini, ben bu adamlardan performans almak istiyorum. Zihinsel olarak veya tam tersi fiziksel olarak. Ona göre beslenme yaptığını, hatta ben spor akademisi mezun olduğum için benim zamanımda şirketler okçuluk, işte halı saha turnuvaları, şenlikler, bu sayede odaklanmalarını sağlıyorlar.
Çok üzüldüm şimdi. Benim daha önce çalışıp şirketler, ben zannediyordum ki hep benim için yapıyor bunu. Demek başka bir profesyonel amaçları varmış.
Var. Yani vay. Çünkü daha iyi odaklandıklarını görüyorlar. Yani ok atmaya gindiğinde öğlen molasında yarım saat, kişi bir sonraki 4 saatini inanılmaz daha rahat odaklanıyor.
Tabii. Biz de zannediyorduk ki ah bizi ne kadar seviyorlar.
Hayır, sizden daha çok süt sağmak için yapıyorlar.
Çok üzüldüm şimdi bak ya.
Düşünün yani bu desteği
olmadı
alan.
Olmadı yani. peki o zaman insanın, bir şirketin yalan söyleyip söylemediği, bir şirketin yani kurumsal yapının vaatlerini yerine getirip getiremeyeceği ile ilgili tanımları nasıl yapıyorsun?
Şöyle, mesela o olaydan devam edeyim. Bu tarz noktada adamın söylediği şeyle karakterinin uyuşmadığını gördüm. Ama
bu kişi. Evet. Yani oranın CEO'su atıyorum.
Aynen. Evet. O yüzden o gördüğüm donayla tamam canım bunu kestirin atın demiyorum. Devamında ise işte kişinin bedeni olarak, vücut dili olarak anlattığı şeylerin çok bedeniyle uyuşmadığını da görünce dedim ki bu anlaşmayı öteleyin. Hatta yapmayacağınız gibi bir izlenim verin. Ondan sonraki tavrı haklı olup olmadığımızı gösterecek. Hani burada artık strateji, bakın bilgiyi kullanma tercihidir. Diyebilir ki kişi bu ilme sahip, kestir at bunun olmaz. Hayır, görmem lazım, sağlamasını yapmam lazım. Ve hakeza anlaşmayı sürüncemeye bıraktıklarında veya işte biz anlaşmak istemiyoruz gibi olduğunda tüm kartlar masaya döküldü. Wow. Tüm söylenmeyenler söylendi. Ha dediler, bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardın. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu adamlarla uğraşmak bizi çok yoracaktı diye. Bir karardan dönmüş oldular. Dediğim gibi burada karşı tarafın, konumun, buluştuğunuz yerin, yapacağınız işin hepsinin bu konuya birleşimi vardır. Lakin anlaşmalarda olur veya anlaştığınız işin güzel de yürüyor. İşte %30 hızla ilerliyoruz. Biz nasıl %50 hıza çıkarız? Ne yaptı? Kişilere baktık. %50 hıza nasıl ilerleyeceğiz? Kişilerin analizi yapılır. Neden verim alamıyoruz? İşte elinden, yüzünden, yaşayışından tespit edilir. Bu sayede daha hızlı adımlar atılır. %50, %60 hıza çıkılır yani.
Ben bir yerin sahibiyim. Benim bir CEO'm var. Pazarlama müdürüm var. Satış müdürüm var. Reklam müdürüm var. İdari işler müdürüm var. Finans müdürüm var vesaire. CFO'su vesairesi. Böyle bir karma.
Tamam.
Yönetim kurulu toplantısı. İki yönetim kurulu şirket birleşimi için oturup toplantı yapıyor. Bütün business'lar tutuyor. Matematikler tamamdır. Ben bunun onayını da şeyden aldım. Bir finans kuruluşundan ya da bu birleşmeyi yapan şirketler vardır. Bu şirketlerden de olumlu rapor aldım. Matematik olarak, analitik olarak. Ama bir de dönüp bu tarafına bakmak lazım diyorsun.
Bakmak lazım ama her şey...
5 kişi peki bu ya da 6 kişi.
Çok güzel.
Şimdi... Ne yapacağız bu karmayı?
Evet. Eğer ki toplam bir akılın ürünü ise ortaya çıkacak iş, biz tamamıyla şahıs bazlı aldığımız kararlarda, fizyonomide net olduğumuz gibi bu kararlarda net olamayız. Çünkü o 5 kişi birlikte oturacaklar ve o 5 kişi mutlak surette menfaatlerini düşünecekler. Ama ve lakin hangi menfaatı, hangi yönde düşündüğünü, karar mekanizmasının en son kerdede kimden çıktığını, ki birinci karar A kişisinden çıkar, üçüncü karar B kişisinden çıkar. Olmaz. Yani burada tamamıyla her şeyle tutunmayız. Ama ve lakin veri verir. Yani birçok iş tecrübesinin toplandığı karar veya anlaşmanın netleşeceği noktada, evet işte senin daha önceki tecrüben, okuduğun okul, iş noktasındaki aktin hepsi vardır. Fizyonomiyi de oraya eklersin. Bu ilmi de oraya eklersin. Senin kararına bir katkısı olur.
O zaman ben yürütme kurulu ve yönetim kurulu, bir de patronum. Ben yönetim kurulunu öyle kişilerden seçeceğim ki fake bir operasyon ile ilgili tüm matematiği oturtacağım. O matematik oturtmak kolay. O matematiği oturturken de o 5 kişiyi öyle bir seçeceğim ki senin ilmin ve bilimin neticesinde de olumlu rapor çıkarttıracağım. Böyle bir şey mümkün mü?
Mümkün olabilir, kandırabilir. Çünkü uzun uzadıya adamlarla oturup ellerine bakıp onların hayat hikayelerini dinlemiyoruz. Orada oturduğumuz bir masada karar veriyoruz.
Tabii matematiği tutuyor çünkü. Yani forecast'i de tutuyor.
Tabii.
Ha, her şeyi tamam.
Tabii. Bu bahsettiğimiz konu, çizdiğimiz bu sinema filmi her olayda değişiklik gösterir. Eğer ki 6 aylık bir süreçse, kağıtlar, işte veriler, oturduk, yemeklere çıktık, tanıştık, hayat hikayeleriyle ilgili biraz bir şeyler duyduk falan, burada karar vermek çok daha kolay olacaktır ve fizyonominin burada çalışması çok daha kolay olacaktır. Ama anlık, biraz önce anlattığım örnek veya sizin çizdiğiniz resim gibi, gittik oturduk, görüyoruz. Adamlar fake. Hareketlerini falan da kontrol etmeyi çok iyi biliyorlar. Beden dillerini.
Evet.
O zaman sen kandırılabilme ihtimalin var. Çok tecrübeli olman lazım.
O zaman bir işe girmeden önce, girerken akıllı bir adam önce business'ın matematiğini oturttu.
Evet.
Sonra bu business'ı manage edecek ya da bu business'ın pazarlığını yapacak team'i belirlerken bir CV'lerine baktı. Bu CV'ler bu business'ın pazarlığını yapabilmek için uygun CV'ler. Şirket içinden mi 5 kişi seçtim. Bu CV'lere uygun insanlar bulmak çok mümkün çünkü.
Mümkün.
Çünkü 3 aşağı 5 yukarı hepimiz aynı okullar ya da işte aynı tahsili yapıyoruz. Geriye kalan ise artık gizli bilimler, ilimler dediğin. Ya ben bu team'i oluşturuyorum ama bu pazarlığı yapacak kişilerin de şu şu şu özelliklerden oluşan bir team olmasını sağlamam gerekiyor. Ve ona göre bir ekip yaratıyorum. Doğru mu?
Doğru.
Çok konuştum.
Yok yok, hayır, gayet doğru.
O zaman %87 oranında bir koçun performansı etkileyebildiğini söyledin.
Etkiler.
Peki bir iş anlaşmasında bir fizyonom mu?
Fizyonomist diyorlar.
Fizyonomist. Evet. Bir, o zaman fizyonomistin de profesyonel görüşlerini ve raporunu almak gerekir. Bir şey çıkıyor.
Evet, virgül koyuyorum. Osmanlı'da Enderun Mektebi'ne seçerken bir ekip var. İşte sizin dediğiniz gibi yeterliliğine bakıyor, diplomasına bakıyor. Bugünkü dille söyleyeyim. Ona bakıyor. Hepsi tek
aynen
tek. O ekip orada, işte hocaları orada, işte üniversite şeyleri falan. Bir de orada fizyonomistler var. Evet, tüm her şey uyuyor, matematik. Bu bilgiyi match edip doğru bir şekilde uygulayabilme potansiyeli bu adamda var. Biz de rey veriyoruz deyip Enderun'u alıyorlar.
Ha, orada o zaman onların da bir oy hakkı var.
Var.
Yani benim bugüne kadar ki tüm yanılmalarımın nedeni benim bir fizyonomumun olmaması.
Evet, veya bu bilgilere ya, sahip olmam.
Çünkü işe alırken bakıyorsun hakikaten her şey çok güzel. Evet. Çok disiplinli, çok tertemiz. Hani her şeyle okey ama patlıyorsun. Evet. Çünkü iş çıkmıyor bir türlü. Evet,
çünkü iş yapılabilirlik özellikle şeyde bizde müsabaka döneminde çok öyle lafı geçer. Antrenman topçusu vardır, bir de müsabaka topçusu vardır. Yani birisi antrenmanda müthiştir ama müsabakada eli ayağına dolaşır. Öbürü antrenmanda gevşektir, müsabakada inanılmaz performans gösterir. Yani bu aslında kişilikle, karakterle alakalı. Evet, veriler iyi, matematik üzerinde görüyoruz ama bunun uygulanabilirliği, çünkü sen stadın önündesin, göz önündesin. O baskıyı sindirebiliyor musun? O stresi kaldırabiliyor musun? Biraz önce çizdiğim filmde mesela 5 kişilik bir ekip kurduk. Karşı taraftan ben işte onları oyalayıp hikaye anlatacak bir ekip mi kurmak istiyorum? Veya pazarlığı yapacak bir ekip mi kurmak istiyorum? O adamları da iyi seçersin o zaman.
Bu negoşiyet edenler. Bunun bir okulu var. Yani daha doğrusu benim aldığım derslerden biri de buydu aslında. Pazarlık dersi. Satın alma falan gibi şeylerden. O zaman bu pazarlık derslerinde de kullanabileceğimiz bir bilim, ilim.
Kesinlikle öyle. Aynen öyle kullanabilirsiniz. Hatta ben yine bununla ilgili bir örnek vereceğim. Benim bir ceza yedik biz askerde. Çok saçma sapan bir nedenden ceza yedik. Hiç suçumuz yokken. Erken ters bekliyoruz. O kadar gözde askerleriz. Can kurtarandık bu arada. Çok güzel bir askerliğim vardı. Albayı etkilememiz lazım. Bizim erken çıkmamız lazım. Yani yeter artık, buradan gitmemiz lazım. Aramızda bir tanesi var. Şimdi ben çocuğun karakterini biliyorum. Dedim ki senin hikayelendirmen çok iyi. Sen dedim albay senden etkilenir mizaç olarak. Bak diğerlerinden etkilenmez ama senden etkilenir. Albay bizi teftişe geldiğinde, teftiş dedim, bizi ziyaret ediyor. Masamıza oturuyor, böyle ofisimiz var falan. Ofis dedim, plajdayız yani. Orada
ofisimizde oturuyoruz.
Aynen, masamız var, buzdolabımız var. Oraya gelecek. Mutlaka dedim albaya, ben sana anons geçeceğim, karşılaş. Albayla karşılaşınca hikayeni yaz. Abi dedi, ne hikayesi? Dedim ki biz geç çıkarsak ne olur? Sen nişanlınla buluşamazsın. Nişanlınla buluşamazsan evlenemezsin. Bilmiyorum, konu sende dedim. Üç başlık veriyorum. Buralardan gir. Adam dedim aşka falan değer veren bir adam. Çünkü adamı biliyorum. Aşka gerçekten değer veriyor. Velhasıl o hikayelendirme kabiliyetini, rol kesme kabiliyetini bildiğim için biz cezayı sildirebildik.
Güzelmiş, çok güzel.
Evet, ve gelip bana albay şey dedi. Halit oğlum, bu çocuğun nesi var? Veremli gibi geziyor. Dedim artık nasıl bir rol yaptıysa.
Çok iyiymiş. Çok güzel. O zaman her şirkete böyle bir danışmanlık lazım. Yani gerçekten çok somut ve çok inanarak söylüyorum bunu, evet, o zaman.
Somut. İleri atar her türlü. İleri atar her türlü faydalanırlar.
Harika. O zaman kişilerin el ve yüz çizgilerinden ziyade kurum ve kuruluşların bugünlerini ve yarınlarını analiz edebilmek adına da faydalı bir bilim,
evet,
olarak görüyoruz.
Kesinlikle öyle.
Ama bunun kürsüsü yok Türkiye'de.
Henüz.
Henüz yok. Amerika'da, Avrupa'da var.
Var. Yani bir kısım mutlaka ses çıkarır ayrı ama dediğim gibi bu gizli ilimler kategorisinde kalmayacak bir şey. Çünkü matematiği var.
Gizli ilim deyince insan bir şey irkiliyor. Yani ben profesyonel bir yönetici, yani çok uzun yıllar yaptım. Ya gizli ilim deyince profesyonel şey diyor. Ya ben bunu YK'ya nasıl anlatacağım?
Aynen
şimdi?
Aynen.
Yani buna nasıl bütçe ayıracağım? Ben ne diyeceğim? Bunu nasıl bütçelendireceğim?
Bu grafik okuma sanatı, bu kadar. Grafik okuyoruz.
Ama soyut grafikler.
Soyut. Burunun bir grafiği var, çizginin bir grafiği var, inişli çıkışları var, kalınlığı inceliği var, sert şiddeti var.
Bu konuda danışmanlık ya da hizmet alan şirketler var mı Türkiye'de? Officially.
Var mı bilmiyorum. Ben ama hocam korona öncesi vefat etti. O zamanlarda o şirketlere danışmanlık veriyordu.
Ben bir şirket CEO'suyla konuştum. Senle konuşmaya başladıktan sonra öğreniyorum ben bir sürü şeyi. Çok büyük bir uluslararası şirketin CEO'su. Abi dedim, böyle bir şey, hani böyle bir de destek alıyor musunuz? Çünkü bir resmi harcamalar vardır, bir gayri resmi harcamalar vardır. Yani bu gayri resmi harcamaların içine bile sokulabilir bir şey. Hiç böyle bir şey duydun mu? Haydi ben bunu çok istiyorum. Ya fakat yönetim kuruluna nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Şahsi olarak bile gitmeye korkuyorum dedi. Çünkü ne derim, nasıl anlatırım bilemiyorum dedi. Ya çok ciddi bir ikilemdi bu. Evet. Yani bir case study gibi geldi bana. Evet. Bunu nasıl mesela zeminlendiriyorlar yurt dışında? Yani kurumlar, biliyor musun?
Hayır, bilmiyorum. Ama bunu zeminlendirmek için çok da sıkıntıya düşeceğimizi zannetmiyorum.
Ne diyeceksin mesela patrona? Ben patronum. CEO geldi. Dedi ki abi biz 1 milyon dolar yılda bu kategoriye bir gider. Ama bunun karşılığında şöyle bir geri dönüm umut ediyoruz, olacağını düşünüyoruz. Evet, evet. Ama bunun somut bir şeyi yok tabii.
Bu
mi?
İş sunumla olmayacak mı en başta? Öyle değil,
evet,
mi? Bir sunum,
evet,
yapacak.
Evet.
Sunumda ne yapacak? Katılmayı istediği veya kullanmayı istediği bu materyalin faydalarına bakacak. Bunun için de örnek ne? Bundan 200 yıl önce bu kullanılıyordu.
Peki Halit Evre, şirketlerin parmak izi, el izi var mıdır?
Nasıl yani?
Yani bir şirketin...
Çok güzel. Evet, anladım. Yıldız haritası varsa elinizde evet. vardır. Çünkü avuç içine Aristo ve öğrencileri yıldız haritalarına göre biçimlendirmiştir. Yani işte Jüpiter işaret parmağının altıdır. Satürn orta parmağının altıdır. Yüzük parmağının altı güneştir. Şan şöhret parmağıdır zaten bu. Merkür ticaret, bilim ve sağlık parmağıdır. Bu Merkür yani serçe parmağı ticari noktada kabiliyeti verecektir. Baş parmak Venüs'tür. Aşk, sevgi, ihtiras, şehvet ve yönetimdir, iradedir. Şimdi ne oldu? Buradaki tüm her şey işte Mars, Jüpiter'le Venüs'ün arasındadır burada. Şimdi bu zaten onun iz düşümü. O yüzden şirketlerin bir doğum günü var mı? Var. Şirketlerin yıldız haritası var mı? Var. Astrologlar buna bakıyor mu? Evet. Numerolog dediğimiz yani harflerin, sayıların, rakamların, ebced eski zamanların adıyla rammal derler. Rammal noktasında var mı? Var. Aynı şekilde el çizgisi de çizilir iz düşüm olarak.
Ben korkmaya başladım abi bu işten.
Hatta şeyde İslam uleması Aristo'nun yüzünü, Platon'un yüzünü yazdığı kitaplardan çiziyor. Diyor ki bu tarz bir eseri yazan adamın burnu böyledir, kaşı böyledir ve neredeyse nokta atışı çiziyorlar.
Ben yine geçen programki konuya geliyorum o zaman. Bu kadar faydalı, bugünü gören, önümüzdeki zamanla ilgili harita çıkartmamızı sağlayabilecek bir bilim neden promote edildi ya da neden yok edilmeye çalıştı? Neden saklanmaya çalıştı?
Saklanmasa da şeye uymuyor. Şu anki ölçülebilir ve gözlemlenebilir diye bir bilim tanımı var.
Ben de işte bir şirketin CEO'luğunu yaptım çok uzun yıllar. Ben bir bunu faturalandırabileceğim bir konu olmadığı için çok doğru bir rapor yani doğru derken benim kararlarımı, şirket kararlarını etkileyeceğine inandığım bir rapor olmasına rağmen bu hizmeti alamadım yıllarca. O yüzden de bunu bir kürsü, bunu bir hizmet dalı haline getirebilirsek...
Getirecekler ama sadece şunu anlayacak insanlar. İnsana rağmen insanın karşısında veya insanla birlikte olamaz. İnsanlar bunu biliyor, bunu istiyor, talep ediyor. Ve bu kullanılmış. Yani yeni bir kıta keşfedilmiyor ki. Bu kullanıldı daha önce de.
Peki şirketi kurarken ve şirketi yönetirken, kurduğun gün, şirketi yönetirken yaşadığın olaylara karşı vereceğin reaksiyonlar ile ilgili... Bir de danışmanlık alınabilir o zaman bu.
Alınabilir.
Bu bilim.
Alınabilir. Yani bilim. Mesela iş kuracak bir danışanım vardı. Geçen bana fotoğraf atmış. Bir türlü işi kurmakla ilgili bir stilist modelistlikle alakalı. Bir tereddüdü vardı. Dedik hani ben kurabilir miyim vesaire. Eline baktık. Dedim işletme yapabilirsin, işletebilirsin, sürdürebilirsin. Gayet her şey uygun. Ve kadın 2 yıldır bunun cebelleşme. Yani her şey hazır ama cesaret edemiyor. Acaba bende o yetenek var mı falan diye. Şu an çok iyi ilerliyor. Geçen fotoğraf atmış. Bir ofisin düzenlemesini yeniliyorlarmış falan. İşte çok teşekkür ederim dedi. Bu sayede zaten onda var olan şeyin farkındalığına vardı ve yaşıyor şu an hayatı.
Buna bir başlangıç için sen bir vesile oldun. Aynen. Peki bu şirketin devamı ile ilgili düzenli aralıklarda da senden rapor alınmalı.
Alabilir.
Bu periyot nedir?
6 ay veya 1 yıl.
6 ay. İyiymiş.
6 ay veya 1 yıl. Yani çünkü şey yok. Nasıl söyleyeyim? Mesela kişinin bir şeylerinin değişmesi lazım. Ki ben şöyle de diyorum. Mesela eline göre 6 ay veya 1 yılda bana tekrar danışabilirsin. Ama ve lakin hızlı bir değişim oldu. Çünkü bu şirket işleri sadece sana bağlı değil ki. Dış Tabii. etkenlere de bağlı. Dış etkenlerden dolayı bir değişim mi oldu? Bir ay sonra da arayabilirsin.
Hah, anladım.
Evet, bir ay sonra da arayabilirsin.
Yani kritik durumlarda.
Evet, sadece olağan seyir devam ediyorsa regüleri. 6 aydan 1 yıldan önce konuşmamızın anlamı yok.
O zaman şirketlerin de haritası var. Kişilerin de haritası var. Şirketlerin negosyasyon ekiplerinin de hepsinin yıldız haritalarından ya da el yüz çizgilerinden oluşan bir karması var.
Tabii ki yani.
Ve bu karmayı yaratmak ile ilgili de bir aslında irade olabiliyor. Yani olabiliyor. Şirket olarak ben 5 kişi belirliyorum. Bu 5 kişinin X şirketiyle ilgili yapacağı görüşmeler için CV'lerin yanında bunu da rapor Tabii. bilgi olarak alıyorum kendime.
Düşünsenize yani savaş mı şirket mi? Şimdi savaşta hayatın söz konusu. Şirkette itibarın, paran söz konusu. Savaşta Romalı komutanlar ellerine bakıyor. Savaşı idare noktasında kim daha başarılı olur? Başarıyla alakalı doneler kimin elinde? Savaşı o yönlendirsin. Diyorlar, üstlerine söylüyorlar. Sezar müthiş bir el okuyucusu. Müthiş okuyor. Hatta Fatih İstanbul'u fethederken elden yıldızı atlayacağım. Yıldız haritasında yani astroloji olarak kanlı ay tutulması var. İstanbul'un fethinde. Kötüdür. Ulema diyor ki sen devam et. Bu kanlı ay tutulması onların nazarındaki.
Wow,
bizim süper. Değil. Yoksa Fatih astrolojiyi biliyor. Devam etmeyecek. Hı-hı. Diyor ki sen devam et. Hı-hı. Ulema. Çünkü kanlı ay tutulması bizim ülkemizi olumlu etkilemiyor o kadar. Onları çok etkiliyor. Onlar için kanlı ay tutulması.
Vay.
Onlara bela gelecek. Yani biz geleceğiz. Ve nitekim ama astrolojiye göre hareket ediyor devlet.
Evet.
Yani yıldızın niye mesela şimdi ay dolunayda ne oluyor işte Medcezir oluyor. Yahu dünyanın suyunun çekildiği bir yerde senin %70'in su senin çekilmez mi?
Abi ama şimdi bunu şimdi ben şirketi yönetirken bir arkadaşım bu konuda çok başarılı bir arkadaşım bunu yapma bu kontratı imzalama diyordu gerçekten. Ya ben de anlaşmışız çünkü yani bu üniversitede yurt dışında belli doneler olduysa tamamdır demeye. Ya bana o kadar şey geliyordu ki bu kontratı imzalama bu hafta yapma diyordu. Ya dalga mı geçiyorsun diyordum. Ve yani inadına yaptığım da çok oldu. Sonradan onu dinlemek ama benim bir 5 yılımı aldı. Aa doğruymuş demek. Bu kişi ve kurumların kuruluşların çok pozitif ya da negatif etkileyebilecek bir bilim.
Evet etkileyebilecek.
Neden? Bu devletleri de etkileyebilecek bir şey.
Tabii ki etkilemez mi?
Peki devletlerin böyle kadroları var mı?
Bilmiyorum ama vardır. Bu tarz insanlarla oturduğunda vardır diyorum. Çünkü onlar var olduğuna veya yok olduğuna dair bir şey söylemiyorlar. Devletin içerisinde mutlaka vardır. Yani olmaması imkansız. İngiltere'nin MI6'in ders notları bile var yani. Hala internette bile gezer bulursunuz. Şeyin neydi onun adı? Thomas Edward Lawrence. El çizgilerini. Yüzü çok iyi okuyan. Onun bir kadını var başta. Onun da başı. O da çok iyi okuyor. Müthiş el okuyorlar. Ders notları var. Adam tanıyacak. Bu adam istihbaratçı yani. Kullanacak elbette. Ama mesela şey olarak yine o spiritüel dedikleri işte ruhani dedikleri o şeydi. Mesela ülkelerin de birleştiği kader perspektifi var. Mesela hadislerde son evrede müthiş bir yükselişten bahsediyor. Bir bakıyorsun numaroloji dediğiniz veya işte Rammal, Ebced dediğiniz alanlarda bunlar harflerin matematiğini çıkarırlar. Hı-hı. Mesela İbnül Arabi bu konuda çok iyi. İbnül Arabi Ertuğrul Gazi daha doğmadan 25 yıl önce ölen bir adam. Yani düşün Ertuğrul Gazi'den sonra işte birileri geliyor sonra Osman geliyor. Diyor ki devletlerin en güzeli ikincisi kurulacak diyor. En güzeli sahabeninki de ikincisi kurulacak diyor. Ve diyor onu Osman kuracak diyor. Daha Ertuğrul Gazi doğmadı. Bu adam öldü. Ve diyor ki sin şına girince benim mezarımı bulacak diyor. Harflerden buluyor bunu matematikten. Sin şına girince yani Selim Şam'a girince beni bulacak diyor. Buluyor. İşte şeyden bahsediyor. İstanbul'un fethinden bahsediyor. Yavuz'dan bahsediyor. Abdülhamit'ten bahsediyor. Diyor ki bu devlet ebediyete kadar devam edecek, yıkılmayacak diyor ki bizim devletimiz yıkılmadı. Evet, sadece rejim değişti.
Aynen.
Rejimimiz, yönetimimiz değişti. Aynen. Bundan bahsediyor. Hatta yani o matematiksel öyle şeyleri var ki 2023-53 diyor mesela 2053'ten bahsediyor. Ve yine bakıyorsun ittifak ediyor yani bunu onun için anlatıyorum. Birbirleriyle ittifak ediyor sağlaması gibi. Yani bir kehanet kitabı okuyorsun orada da yine bir yükseliş. Mesela Çin ve Türkiye'den bahsediyor. En iyi süper güç ikisi kalacak diyor. Çin ve Türkiye. Numarolojide de öyle çıkıyor. Harf ilminde de öyle çıkıyor. Bakıyorsun eski ulema ne yazmış öyle çıkıyor. İşte İbnül Arabi de öyle söylüyor. 2053'te en yüksek dönemi yaşayacak diye.
53'e çok var biz. Ne yapacağız?
Az kaldı azıcık.
Peki bir yükseliş var mı? Yani hakikaten yani 23 ve 53 dedin. O evet. Zaman yani bir yavaş yavaş böyle var mı
bir tane finans uzmanı yabancı yaşlı diyor ki herkesin ümidini kestiği tam tüm piyasalarda ümitsizlik ve hüzün dalgalandığı sıra işte o zaman alım zamanıdır diyor. Şu an dikkat edin inanılmaz bir hüzün, karamsarlık nasıl olacak dünya çok kötüye gidiyor.
Doğru.
Yok tam karardığı evre ya bir şeyler inşa edilecekse önceki yıkılacaktır zaten. Evet. O yüzden bir şeyler yıkılacak elbette ama Arda güzel.
Bekleyeceğiz o zaman.
Tabii biraz
bekleyeceğiz.
Tabii.
Peki. Ben çok acayip mutlu oldum ve bir sonraki programı merakla bekliyorum. Bence bugün yapmayalım bir sonraki programı. Çünkü bu heyecanı bir yaşayalım biraz. Ülkelerin, şirketlerin haritaları var mıdır? Bugünlerini tespit edebilirler mi? Önlerine bakabilirler mi? Bunları konuşalım önümüzdeki programda.
Konuşalım.
Olur mu? Peki. Son söz var mı?
Görüşmek üzere.
Tamam peki. Şu bir önümüzdeki programda şeyi de konuşalım. Siz yalan söyleseniz de vücudunuz aslında bunu reddeder ve bunu bazı reflekslerle ve reaksiyonlarla da belli eder.
Evet.
Ben onun üstüne de biraz gidelim derim.
Tamam. Komple onu konuşalım o zaman.
Tamam bir peki. Sonra. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.
Sevgiler.
Halit Emre Aslan'la Bilinsin İstedim bitti.